Ayrım 3. Ege Hikayeleri İlyas ve Nezis. Sayfa 32. Martılar. Midilli'nin kuzeyinde Petra ve Molivon'un arasında kalan küçük adacık çıplak ve ıssız. Adı da yok. Bu denizlerde avlanan balıkçılar ona sadece ada diyorlar. Fundalıklar dışında bir tek ağacı bile yok. 3 mil uzaktaki Midilli adasının dağları huzur dolu bir görüntü, hareket ve renk uyumu oluşturuyor. Bu güzelliğin karşısında sert hatlarıyla bu çıplak ada daha da ıssız görünüyor. Tanrı kainatı kurduğu ilk 7 gün içinde karalarla denizleri yaparken sanki onu unutmuş. Yazın bu şerit gibi ince uzun toprak parçasından güneşin uçsuz bucaksız denizin içinde batıp kayboluşu izlenir. O zaman dakikadan dakikaya değişen renkler suyu boyarken hafif dalgaların içinde sanki erirler. Akşamları hava temizse Ato'nun dağları önce denizin içinden yükseliyormuş gibi ortaya çıkar, sonra gecenin gelişiyle yeniden karanlığın içinde kaybolur. İşte o zaman bu kimsesiz adanın tek sakini olan Dimitris amca, onu diğer insanlara ve hayata bağlayan yegane işi yapar. Fenerin ışığını yakar. Işık yanıp sönmeye başlar, bunu eşit aralıklarla tekrarlar durur. Hayatın karanlık güçleri, keder ve ölüm gibi haşim ve kaçınılmaz bir şekilde. İhtiyar fener bekçisi kayığını kumsala çekti. Gece havanın değişmesi ve denizin yükselmesi ihtimaline karşı onu hep emniyete alırdı. Fenere doğru yola koyulmadan önce kayığa son bir kez göz attı. "Bu yolculuk da bitti," dedi hafif bir sesle. Bunu kendi kendine söylemişti. Sonra sustu. Karşıdaki kara parçasına bu yolculuğu ayda bir kez yapardı. Erzak almak, tuzunu, yağını ve ihtiyacı olan öteki kuru yiyecekleri tedarik etmek için giderdi. İlk zamanlar köye indiğinde bütün gün kalırdı. Eski arkadaşlarıyla konuşur, köyden ve dünyadan haber alır, insanlar savaşta mı barışta mı öğrenirdi. Ona aylığını gümrük muhafızı öderdi. "Haydi bakalım, gelecek aya kadar hoşça kal Dimitris amca." İhtiyar kafasını sallar ve teşekkür ederdi. "Hoşça kal evladım, eğer ömrümüz yeterse." Adasına dönmeden önce kalan zamanını 100 basamakla çıkılan kayanın üstündeki küçük Meryem Ana Kilisesi'nde geçirirdi. Orada dua ederdi. Eski ikonanın önünde kollarını kavuşturur, başını önüne eğer, Anadolu bozgununda kaybolan 2 oğlu için dua ederdi, sonra başkaları için, en sonunda da kendi için. Eğer yaşıyorlarsa koru onları diye yakarırdı Tanrı'ya oğulları için. Onları gazaptan ve kötülüklerden koru, onları bıçaktan koru. Şükranlarını mırıldanır, bildiği öteki duaları sıralar, bunları yaparken yaşlı bacakları titrerdi. "Benim için artık istirahat zamanı geldi," der, gözleri dolardı. Her defasında 100 basamağı yüreği hafiflemiş olarak inerdi. Sokakta durur, oynayan çocukları seyrederdi. Onu hepsi tanır, görünce bağırışırlardı. "Dimitris amca, Dimitris amca!" Fındık alır onlara dağıtırdı. Onlar da sevinç içinde, "Geç kalma dede, yine gel geç kalma," diye seslenirlerdi. Seyahatleri her seferinde işte böyle geçiyordu. Ama seneler ilerledikçe insanlara yakınlığını yitirdi. Yalnızlık, korkunç gücünü damla damla onun varlığına akıttı. Onu egemenliğine aldı. İşlerini bitirmek için köyde geçirdiği zamanı her yolculuğunda biraz daha kısalttı. Kayanın tepesindeki kiliseye çıkmaktan da vazgeçti. "Affet beni artık gelemediğim için," diyordu Tanrı'ya. "Sanki bir günah işlemiş gibi her yerde sana dua edebilirim. Ne kadar güçsüz olduğumu görüyorsun." Her seyahatten sonra adasına döndüğünde gece geç saatlere kadar yıldızların altında oturur dua ederdi. Haber almak istemiyor, dünyada ne olup bittiğini sormuyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Her geçen gün dünya bu kimsesiz adanın etrafında daralıyor, güneş batarken deniz ve renklerle beraber siliniyordu. Arada sırada bir iki laf edebildiği son arkadaşları balıkçılardı. O da fırtınadan kaçıp adaya sığındıkları zaman. Dalgaların kırıldığı kıyıda oturur, çektikleri zorluklardan ve alın yazılarından söz ederlerdi. Çoğu zaman da orada gecelerlerdi. Gün ağarına kadar geçen uzun saatler içinde konuşacak başka şey kalmayınca, söz dönüp dolaşıp önemli konuya, onun 2 oğluna gelirdi. "Kim bilir," derdi balıkçılar, "belki hala hayattadırlar Dimitris amca. Senin geri dönen martıların gibi." Konuşmuyor, kıpırdamıyordu. Sakin gözleri gecenin derinliklerine dalmış, öylece oturuyordu. "Evet Dimitris amca, senin martıların gibi, tıpkı onlar gibi, bakarsın bir gün dönüp gelirler, umudunu yitirme." Böylece balıkçılar dönüp dolaşıp konuyu ihtiyarın martılarına getirirlerdi. "Gerçekten de Dimitris amca, onları kendine nasıl alıştırabildin? hiçbir yerde martıların ehlileştiği görülmemiştir. İşte böyle evlatlarım diye mırıldanırdı. Burada her şey ehlileşir, insandan gayrı. Karşı kıyıda yaşayan herkes gibi onlar da iyi bilmelerine rağmen martıların hikayesini bir kez daha anlatmasını isterlerdi. O iki martı yavrusunu daha tüyleri bile çıkmamışken kayalıklarda bulmuştu ihtiyar. Kıştı, onlara acımış, fenerin yakınındaki kulübesine getirmişti. Onları ağına takılan küçük balıklarla beslemiş ve büyütmüştü. Bir gün onlara isim takmak geldi aklına. Haydi bakalım, sana ne diyelim? O sessiz ve sakin saatte, kalbinde ve hatıralarında olan iki çocuk yüzü canlandı gözünün önünde. O küçük çocuklara sesleniyordu. Öyleyse sana Vasilaki diyelim, dedi kuşlardan birine. Sana da Argiris. Böylece o günden sonra martıları oğullarının adlarıyla çağırmaya başladı. Onlar da yavaş yavaş buna alıştı. İlkbahar geldiğinde martılar artık büyümüştü. Onları tutsak etmenin günah olacağını düşündü. Özgür bırakmaya karar verdi. Kocaman kamış kafesi açtı. Önce kuşlardan birini iki eliyle tuttu, okşadı. Kalbinin hafif atışlarını avucunda hissedebiliyordu. Haydi bakalım Vasilis, dedi ve kuşun uçup gitmesi için ellerini açtı. Kuş uçtu, uzaklaşıp kayboldu. Sonra ikinci kuşu çıkarttı, onu da öteki gibi okşadıktan sonra uçması için salıverdi. O gün ve o akşam her şey çok sakindi. Artık kendisini eskisinden daha yalnız hissediyordu. Gece erkenden kulübesine çekilmişti ki penceresinde hafif bir tıkırtı işitti. Yaklaşıp baktığında gördüğüne inanamadı. Sanki oğulları geri dönmüş gibi sevinçten uçuyordu. Martıları içeri almak için kapıyı açtı. O geceden sonra aynı şey tekrarlana geldi. Kuşlar sabah olunca uçup gidiyor, Anadolu kıyılarına, daha da öteye, Sigri'ye kadar uzanıyor, akşam olunca geri dönüyorlardı. Başka martılarla buluşuyor, ıssız adanın üstünde birlikte uçuyorlardı. Alçaktan uçtukları zaman kanatlarının altındaki kül rengi tüylerden ihtiyar onları tanıyabiliyordu. Kayıkla çıktığında yakınına gelip etrafında dönüyor, çığlıklar atıyorlardı. Yakınlardaki balıkçılar da onları tanıyordu. Kuşları görünce gülerek ''Hey Vasilis, hey Argiris!'' diye bağırıyorlardı. Issız adada günler böyle geçiyor, biri öbürünü kovalıyor, gelen gün gidene benziyordu. Değişmeyen gece, gündüz ve ölümden başka beklentileri olmayan günler. Bir yaz akşamı alışılmadık bir şey oldu. Martılar geri dönmedi. Ne ertesi gün ne de gece ortaya çıktılar. İhtiyar kaygısını bastırmak için çok uzaklara uçmuşlardır herhalde diye düşündü. Ertesi sabah her zaman yaptığı gibi fenerine sırtını dayamış oturuyor, denizi seyrediyordu. Birkaç mil uzakta deniz kaynaşıyormuş gibi geldi ona. Bir yunus sürüsü oynaşarak geçiyordu sanki. Yunusların uzaktan geçişini sık sık görürdü. Onların ağır hareketlerle suyun dışına çıkışlarını ve tekrar dalışlarını seyrederdi. Yine yunuslar diye düşündü. Ama çok geçmeden yunus olmadıklarını anladı. İnsan bunlar, dedi hayretle. Sahile indi ve bekledi. Birazdan onların bir kızla bir erkek olduğu anlaşıldı. Yan yana ağır ve emin hareketlerle yüzüyorlardı. Ne istiyor olabilirler? İnsanların yüzmek için oraya kadar geldiklerini hiç görmemişti. Ayrıca kazazedeye de benzemiyorlardı. Çok geçmeden kıyıya yaklaştılar. Suyun içinden iki ıslak beden çıktı karaya. Genç erkek kızın gözlerine baktı, kollarını havaya kaldırdı. Ah, dedi derin bir nefes alarak, ne kadar güzeldi. Kız da aynı hareketi yaptı, o da ne kadar güzeldi, dedi. Daha sonra fener bekçisine doğru koştular. Dimitris amca sen misin, dedi genç erkek. İhtiyar başı önüne eğilmiş, kızın güneşin yakıcı ışınları altında parlayan vücudu karşısında utanmış gibiydi. Evet benim, dedi şaşkınlık içinde, başınıza bir şey mi geldi? ''Yok canım'' diye aceleyle cevap verdi oğlan. ''Dün arkadaşımla beraber buraya kadar yüzelim demiştik. İşte geldik.'' ''Nereden?'' diye sordu ihtiyar hayretle. ''Karşıdan, Petra'dan.'' Dimitris amca ne söyleyeceğini bilemiyordu. Daha önce kimsenin bu mesafeyi yüzerek geçtiğini görmediğini mırıldandı. Fenere doğru çıkmaya başladılar. İhtiyar önden yürüyor, gençler onu izliyordu. 18 ya da 19 yaşından büyük görünmüyorlardı. Dimitris amca omuzlarında yılların ağırlığını hissediyordu. Onları dinlenmeye bırakmadığı için sanki ihtiyarı sorumlu tutuyorlardı. Fenerin dibinde oturdular. Önlerinde Ege Denizi dalgasız ve sakindi. Güneş ışınları tepelerinde titreşiyordu. ''Neredensiniz?'' diye sordu ihtiyar. ''Atina'da öğrenciyiz.'' dedi kız. ''Ben kimya okuyorum, arkadaşım da Politeknik'te.'' Aa güzel diye mırıldandı ihtiyar tam anlamadan. Hiç Atina'ya gittin mi dedeciğim diye sordu kız. Hayır hiç gitmedim. Şimdi gitmek ister miydin? İhtiyarın sesi zor işitiliyordu. Hayır evladım artık çok geç. Burada çok yalnızsın dedeciğim. Çok yalnızım yavrum. Sustular. Böylece biraz zaman geçti. Bir martı sürüsü geçti üzerlerinden. İhtiyar kalktı, tatlı bir şey ikram etmek için kulübesine girdi. Pencereden yere uzanmış gençleri görebiliyordu. Yüzlerinde ve vücutlarında hala su damlaları vardı. Güneş onları acımasızca yakmıştı. Denizin karaya attığı iki bronz heykele benziyorlardı. Biri sağlık, diğeri gençlik tanrısı gibiydi. Kızın siyah saçları omuzlarına dökülmüştü. Kara gözlerinde derin bir ışık parıldıyordu. Oğlan doğruldu, güneşin kutsadığı bu yüze eğildi. Seven gözlerle ona baktı, sonra okşamak için usulca elini uzattı. Hirisula diye kızın adını mırıldandı. Dudakları heyecandan titriyordu. Büyük kara gözler açıldı. Kısa bir an hareketsiz oğlanın yüzüne baktı. Sonra kollarını boynuna dolayarak onu öptü. Issız adada her şey çok yalın ve dingindi bu kutsanmış saatte. İhtiyarın kalbi de öyleydi. Gözleri buğulanmış, neredeyse ağlayacak gibiydi. Bu beklenmedik sevgi gösterisi onun kıpırtısız hayatını dalgalandırmıştı. ''Biz de gelelim mi dedeciğim?'' diye seslendi kız dışarıdan. ''Geliyorum, ben geliyorum.'' dedi ihtiyar, biraz heyecanlı. Onlara reçel, badem ve soğuk su getirdi. ''Başka bir şeyim yok.'' diye mırıldandı özür dilercesine. ''Otur, otur.'' dedi kız ve yanına oturtmak için elinden tuttu. Oturdu. ''Yarın yine gelin.'' dedi çekingen bir sesle. ''Gece sizin için balığa çıkarım.'' ''Yarın gidiyoruz.'' diye cevap verdi kız üzülerek. ''Yazık, birkaç gündür buradaydık. Keşke daha önce gelseydik. Her zaman böyle yalnız mısın?'' dedi. ''Her zaman yavrum. Ah şimdi anlıyorum martıların senin için anlamını.'' diye mırıldandı genç adam. ''Evet yavrum, işte böyle. Yalnızlık.'' ''Onları affetmelisin dedeciğim.'' dedi delikanlı biraz sonra. ''Bilselerdi asla yapmazlardı.'' İhtiyar anlamadı, şaşkın bakıyordu. ''Kimden söz ediyorsun yavrum?'' ''Martılarını öldürenlerden Dimitri amca. Bizim arkadaşlarımız onlar. Onları öldürdüler mi?'' ''Ah bilmiyor muydun?'' Delikanlı dudaklarını ısırdı. Ama artık çok geçti. İhtiyara olanları anlattı. Köyün gençleri avlanmaya çıkmış, sonra sahile inmişlerdi. İki martı sürüden ayrılıp alçalmış, gençlerden biri tüfeğini doğrultup onlara ateş etmişti. Sonradan çevredeki balıkçılar kuşları tüylerinin renginden tanımıştı. İhtiyar dinliyordu. İki martı, onun martıları. Bilmiyorlardı dedeciğim dedi kız sıcak bir sesle. İhtiyarın yüzünde gördüğü derin keder onu duygulandırmıştı. Bilmiyorlardı. İhtiyar sadece ağır ağır kafasını sallıyordu tasdik eder gibi. ''Evet kızım, evet, bilemezlerdi. Biraz zaman geçti. Gitmemiz lazım.'' dedi delikanlı. Kız ayağa kalktı. ''Haydi gidelim.'' Onlar önden yürüyor, ihtiyar biraz arkadan geliyordu. Sahile vardılar. Önce kız, ''Hoşça kal dedeciğim.'' dedi. Elini tuttu, öpmek için eğildi. İhtiyarsa onun uzun saçlarını okşadı. ''Tanrı sizi korusun.'' dedi duygulanarak. Gittiler. Vücutlarının suda bıraktığı küçük dalgacıkları uzun süre seyretti. Gözden kaybolana dek geriye dingin ve uçsuz bucaksız deniz kaldı. Gece oldu. Orada fenerin dibinde oturuyor, saatler ilerliyordu. Buğulu gözlerinin önünden hayatı geçiyordu. Çocukluk yılları, yetiştirdiği ve yitirdiği oğulları, onu kıran insanlar, hepsi geçiyor, siliniyor ve kayboluyordu. Biraz önce burada, aynı yerde öpüşen iki genç, yüksekten uçan bir martı sürüsü. İçlerinden ikisinin kanatları kül rengi. Onlar da geçiyor, kayboluyor. Artık hiçbiri geri gelmeyecek. Başı önüne düşüyor, gözyaşları kuru toprağa akıyor. Üstünde fenerin ışığı bir yanıyor, bir sönüyor. Bunu eşit aralıklarla tekrarlayıp duruyor. Hayatın karanlık güçleri, insanın kaderi ve ölüm gibi haşim ve kaçınılmaz bir şekilde. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 40.